Ayrım 44.
Canım oğlum dedi bana. Günler günü dört duvar arasında kapanıp kaldıktan sonra şurada oğulcuğumun yanı başında oturup çubuğumu tüttürmek ne demektir benim için, bir bilsen kıskanırdım beni. Özgürlüğün tadını ben de iyi bilirim diye yanıtladım. Provis ah diye başını ağır ağır yandan yana salladı. Ne olsa bencilliğin bilemezsin ki. Bencilliğin bilebilmen için kilit altında yatmış olman gerekir. Ama bırak, bayağılaşmanın sırası değil şimdi. Düşündüm ki bu adamın bir tutku uğruna özgürlüğünü, daha da öte canını tehlikeye atmış olmasında bir tutarsızlık vardı. Bir yandan tehlikesiz bir özgürlük onun için öylesine yabancı bir kavramdı ki eline geçirse bile başkaları gibi tadını çıkarmasını bilemeyecekti. Bu düşüncelerimde pek yanılmış olmadığımı sanıyorum. Çünkü Provis bir süre çubuğunu tüttürdükten sonra bak anlatayım canım oğlanım dedi. Ötelerde dünyanın karşı yanlarındayken gözümde hep buraları tüterdi. Zamanla oralarda oturmak yavan gelmeye başladı bana. Param pulum gözüme görünmez oldu. Megwich'i bilmeyen yoktu oralarda. Megwich gelmiş, Megwich gitmiş, kimsenin umru değildi. Oysa bu kıyıdakiler böylesi rahat değiller bu konuda evladım benim. Demek istediğim bilselerdi benim nerede olduğumu uykuları kaçardı. İşler yolunda giderse dedim birkaç saat sonra gene özgürlüğüne kavuşacaksın hem de güvenlikte olacaksın. Provis derin bir göğüs geçirerek eh dedi öyle olsun umalım. İnanıyorsun değil mi öyle olacağına? Elini kayığın kıyısından sarkıtarak suya soktu. Sonra şu son günlerde edinmiş olduğu yumuşaklıkla gülümseyerek eh dedi gene inanıyorum herhalde. Bundan daha sessiz sedasız daha rahat bir kaçış düşünemezdim. Gene de ne bileyim suların üzerinde böyle kayıp gitmek öyle tatlı ki o yüzden mi aklıma geliyor nedir? Şu elimi daldırdığım ırmağın dibini nasıl göremiyorsak önümüzde uzanan saatlerin ardını görebilmemiz de öylesi olanaksız oğul. Nah şu suyun akışını durdurmak nasıl elimizde değilse diye üstünden sular damlayan elini havaya kaldırarak ekledi. Bu saatlerin akışını durdurmak da elimizde değil. Yüzün böylesi güleç olmasa senin biraz karamsar olduğunu sanırdım dedim. Hiç de değil canım evladım. Böyle yağ gibi kayıp ilerleyişimiz yok mu? Bir de kayığın burnuna çarpan suların şıpırtısı bayram türküsü söyler gibi Hande ise. Kafama bu yüzden takılıyor böyle düşünceler. Artık biraz da yaşlanıyor muyuz ne? Çubuğunu gene dişlerinin arasına sıkıştırırken yüzü dingindi. İngiltere'den çoktan uzaklaşmışız gibi rahat, kaygısız sırtına yaslanıp oturdu. Beri yandan sürekli korku içindeymiş gibi de uysal davranıyor, her sözümüzü dinliyordu. Bir ara kayağa bir kasa bira almak için kıyıya yanaştığımızda onun da karaya çıkmaya davrandığını görünce kayıkta kalmasının daha tehlikesiz olduğunu şöyle bir dokundurdum. O da öyle mi diyorsun oğlanım diyerek hemencecik gene yerine oturdu. Suyun üstü soğuktu ama hava açık olduğundan güneş insana neşe veriyordu. Akıntı güçlüydü. Bundan elimizden geldiğince yararlanmamızı sağlıyordum. Kürekleri hiç aksamayan bir hızla çekerek pek güzel yol alıyordum. Sular gözle görülemeyen bir yavaşlıkla çekilmeye başladı. Biraz gerilerdeki kurularla tepeleri göremez olduk. Kıyıdaki balçık yamaçların arasına gitgide biraz daha gümülüyorduk. Ama Graysend'e vardığımız zaman akıntı hala bizden yanaydı. Yolcumuz bellerine sarılmış durduğundan yüzen gümrük iskelesinin kasıtlı olarak yakınından geçtim. Sonra gene iki yabancı geminin yanı sıra ırmağa açıldım. Büyük bir nakliye gemisinin ön güvertesindeki bir sürü asker bizim geçişimizi seyrettiler. Derken akıntı yön değiştirmeye, demir atmış duran tekneler oldukları yerde yavaşça dönmeye başladılar. Çok geçmeden hepsi ters yönde dönmüşlerdi. Akıntının yeni yönünden yararlanarak demir alan gemiler dört bir yandan üstümüze geliyorlardı. Biz de şimdi kıyıya yanaşmış, akıntıya kapılmamak için var gücümüzle çabalıyor, bir yandan da sığ sularda karaya oturup çamura saplanmamak için elimizden geleni yapıyorduk. Kayığı arada birkaç dakika başıboş akıntıya bırakmak yöntemi sayesinde kürekçilerimiz öyle dinçtiler ki çeyrek saatlik bir dinlenme onlara yetti de arttı bile. Yosunlu taşlık bir kıyıya çıktık. Yanımızdaki yiyecek içeceklerle karın doyururken çevremize bakındık. Benim köyümün bataklarına benzer tek düze, dümdüz, ıssız yerlerdi buralar. Ufuk sisler içinde silikleşmişti. Irmak kıvrım kıvrım akıyor, üzerindeki kocaman şamandıralar burgu burgu dönüyordu. Başka her şey kıpırtısız, sahipsiz duruyordu. Ters yönümüzde ilerleyen gemiler dönemecin ardında görünmez olmuş, saman yüklü kahverengi yelkenli yeşil bir mavnada onların peşi sıra burnu dönmüştü. Küçük bir çocuğun elinden çıkmış ilkel oyuncakları andıran kum ve çakıl yüklü birkaç minik kayık çamura çökmüş duruyorlardı. Ufak güdük bir fener kulübesi sakat ve çarpık altındaki tahta direklere dayanarak ayakta durmaya çalışıyordu. Orada burada çamurların içinden sıvışık yosunlu direkler, vıcık vıcık yosunlu taşlar, kıyının yerini, gelgit düzeylerini işaretleyen kırmızı boyalı göstergeler yükseliyordu. Eski bir iskeleyle damsız bir yapı zamanla kayarak çamura saplanmışlardı. Dört bir yanımız pis kokulu, yosunlu, durgun sular bataklıklarla çevriliydi. Yine suya açıldık. Elimizden geldiğince yol yapmaya çalıştık. İlerlemek şimdi adam akıllı zorlaşmıştı. Ama Herbert'la Startop yılmadan kürekleri asılıyor, asılıyor, asılıyorlardı. Sonunda güneş battı. Bu arada sular bizi biraz yükseltmiş olduğundan yamaçların yukarısını görebiliyorduk. Güneş kıpkırmızı, kıyının düz çizgisi ise hızla kararan mor sislerle duman dumandı. Issız tek düze bataklıkların ta ötesinde tepecikler yükselmeye başlıyordu. Bunlarla aramızda hiçbir canlı yok gibiydi. Kıyıda şuraya buraya tünemiş düşünen dertli birkaç martı dışında. Karanlık hızla bastırıyordu. Eksilmeye başlamış olan ay da geç doğacağından baş başa verip danıştık. Kısa sürdü bu oturum çünkü yapabileceğimiz tek şeyin yolumuza çıkan ilk ücra handa konaklamak olduğu ortadaydı. Böylece arkadaşlarım gene küreklere geçtiler, ben de hana benzer bir şeyler görebilmek amacıyla kıyı gözlemeye başladım. Böylece pek az konuşarak sıkıntılı bir sessizlik içinde 6-7 kilometre daha yol aldık. Hava çok soğuktu. Yanımızdan geçen bir kömürcü takası dumanı tüten ateşiyle gözümüze sıcak bir yuva gibi göründü. Hava adam akıllı kararmıştı artık. Sular gökyüzünden daha aydınlık gibiydi. Küreklerin dalıp çıkışı yıldız yansımalarını parçalayıp şıkırdatıyordu. Şu iç karartıcı ıssız akşam saatinde hepimizin yüreğine peşimizde düşman varmış gibi bir korku düştüğü belliydi. Sular düzensiz aralıklar ve ağır şapırtılarla kıyıya vurup duruyordu. Ne zaman böyle bir ses duyulsa içimizden biri sıçrayarak o yöne bakıyordu. Kıyının şurasında burasında sular dere ağzına benzer oyuklar açmıştı. Hepimiz kuşkuyla, ürküntüyle bakıyorduk buralara. Kimi zaman içimizden biri yavaş sesle "O şıpırtı da neydi?" diye soruyordu. Derken başka biri "Kayık mı şuradaki o karaltı?" Sonra bir ölüm sessizliği çöküyordu üzerimize. Oturduğum yerden sinirlerim tel gibi gergin, kürekler amma da gıcırdıyor diye düşünüyordum. Neden sonra kıyıda bir çatı, bir ışık seçtik. Taştan küçük bir iskeleye yanaştık. Öbürlerini kayıkta bırakarak kıyıya çıktım. Işığın bir ham penceresinden dışarı vurduğunu gördüm. Bundan daha pis, bakımsız bir yer arasak bulamazdık. Kaçakçı uğrağı bir yere benziyordu. Gel geyeli mutfakta gürül gürül bir ateş yanmaktaydı. Bize yetecek kadar domuz pastırması ile yumurta, türlü türlü de içki vardı. Han sahibi iki tane çift kişilik yatak odası bulunduğunu bildirerek "Bulduğunuza razı olacaksınız gayrı" dedi. Hancı ile karısından bir de Jack denilen kır saçlı bir erkekten başka kimsecikler yokmuş. Demin iskelede beni karşılamış olan bu Jack öylesine çamur ve yosuna bulanmıştı ki kıyılardaki gel git göstergelerinden biri olabilirdi. Yanıma onu yardımcı alarak yine iskeleye gittim. Hepimiz karaya çıktık. Kürekleri, dümeni, çıpayı, kısacası her şeyi yanımıza alarak kayığı da o geceliğine karaya çektik. Mutfaktaki ocak başında bir güzel karnımızı doyurduktan sonra odalarımızı seçtik. Herbert'la Startup bir odada kalacaklardı. Provis'le ben de öbürkünde. Sağlığa zarar verdiğine inanmış olsalar gerek ki odaların içine tek bir damla temiz hava sızdırmamışlardı. Karyolaların altında da birkaç aileye yetecek sayıda kirli çamaşırla sandık sepet vardı. Gene de her şeye karşın talihli sayılırdık çünkü 40 yıl arasak bundan daha ücra bir yer bulamazdık. Yemekten sonra ateş başında biraz dinleniyorduk. Yumurtalarımızı yediğimiz sırada Jack ayağındaki şişkin cılk kunduraları göstermiş, birkaç gün önce karaya vuran bir gemici ölüsünün ayağından çıkardığını anlatarak bize hoşça vakit geçirtmişti. Şimdi de bana akıntıyla birlikte ırmak aşağı inen dört kürekli kadırgayı gördünüz mü diye sordu. Buradan ayrıldığında akıntıyla birlikte ırmak aşağı iner gibiydi. Demek sonradan caymışlar, her nedense akıntıya karşı çıkmış olsalar gerek. Dört kürekli kadırga mı dedin diye sordum. He ya, dört kürekli, iki de yolcusu vardı. Buraya mı yanaştılar onlar da, karaya çıktılar mı? İki galonluk toprak bir testi getirip bira aldılar. Bana kalsa biranın içine zehir katardım ya diye ekledecek. Ya da adamı zangır zangır titreten sıtma suyu koyardım. O neden? Nedenini ben bilirim dedecek. Gırtlağı çamur sıvalıymış gibi boğuk yapışkan bir sesle konuşuyordu. Burada hancı bizim Jack'e sorarsanız diye lafa karıştı. Gözlerinin rengi uçmuş, cılız, düşünceli bir adamdı. Jack'e de çok güvendiği anlaşılıyordu. Onları işte şey sanıyor. Oysa şey değildi onlar. Ben bilirim ne sandığımı dedecek. Gümrük kolcularıydılar diyorsun değil mi Jack? He ya dedecek. Öyleyse yanılıyorsun Jack. Ben mi yanılıyorum? Hah! Derin anlamlarla yüklüydü bu yanıt. Jack de kendi düşüncelerine sonsuz güveni olan kişilerin tutumuyla o şişkin derili ayakkabılarından birini çıkardı, içine baktı, yere birkaç çakıl silkeledi, sonra ayakkabısını gene giydi. Son derece haklı oldukları için akıllarına her eseni yapmak uğrunda gözünü budaktan sakınmayanların meydan okuyuşuydu bu. Kendi görüşleriyle Jack'inkiler arasında hafifçe bocalamakta olan hancı, ''Peki ama öyleyse ya rozetlerini ne yaptılar diyorsun ha Jack?'' diye sordu. ''Rozetlerini mi?'' diye Jack dudak büktü. ''Suya atmışlardır, ne bileyim, yutmuşlardır, toprağa ekmişlerdir belki, fili sürsünler de sonradan yeşil salata olsun diye. Rozetlerini ne yapmışlarmış?'' Hancı üzgün, acınacak bir sesle ''Çizmeden yukarı çıkma Jack'' diye adamını payladı. Jack, gümrük kolcuları rozetlerini ne yapacaklarını bilirler dedi. Bize korkunç gelen bu sözcükler onun dudaklarından sonsuz bir küçümsemeyle dökülmüştü. İşlerine engel oluyorsa rozetlerin de gereğine bakarlar. İki yolculuğu, dört kürekli kayıklar ırmakta hem akıntıyla birlikte hem de akıntıya karşı gidip gelmeye başladılar mı işin içinde gümrük kolcularının parmağı var demektir. Jack böyle diyerek burnu havada dışarı çıktı. Hancı da kendini destekleyecek kimse olmadığından konuyu daha fazla uzatmayı gereksiz buldu. Bu konuşma hepimizi, özellikle beni çok tedirgin etmişti. Rüzgar evin çevresinde bir ıssızlık türküsü söyleyerek dolanıyor, ırmağın suları iskeleye vurup vurup çekiliyordu. İçimde kapana kısılmışız, düşmanlarla sarılmışız gibi bir duygu vardı. Dikkati çekecek biçimde dönenip duran dört kürekli kadırga konusu kafamdan bir türlü atamadığım çirkin bir konuydu. Provisi çıkıp yatmaya razı ettikten sonra biz üç arkadaş, Startop'ta işin gerçeğini biliyordu artık, dışarı çıkıp gene bir danışma kurultayı kurduk. Binmeyi tasarladığımız gemi bu yöreye öğleden sonra saat 1 sularında geliyordu. Onu burada mı beklesek yoksa sabah erkenden yola mı çıksak diye tartıştık. Burada beklemeyi, onun rotasında kendimizi rahatça akıntıya bırakarak oyalanmayı genel olarak daha uygun bulduk. Bu kararı verdikten sonra hana dönerek yattık. Yalnızca paltomla ceketimi çıkarıp yattım. Birkaç saat deliksiz uyumuşum. Uyandığımda rüzgar azıtmış, hanın levhası, gemi hanı, çıkardığı gacırtılarla beni uyandırmıştı. Provis mışıl mışıl uyumakta olduğundan usulca kalkıp pencereden dışarı bir göz attım. Pencere dün gece kayığımızı çekmiş olduğumuz yere bakıyordu. Gözlerim bulutlarla sarılı olan ayın alacakaranlığına alışınca iki adamın bizim kayığı incelemekte olduğunu seçtim. Başkaca bir şeyle ilgilenmediler. Boş olduğunu görebildiğim iskeleye de inmeyerek dosdoğru bataklara sapıp uzaklaştılar. İlk düşüncem Herbert'ı uyandırıp adamları göstermek oldu. Ne var ki Herbert'la Startop'un o gün benden daha yorucu bir gün geçirmiş olduklarını aklıma kestirince caydım. Pencere başına döndüğümde iki karaltının bataklıklarda ilerlediğini görebiliyordum. Ama karanlıkta çok geçmeden görünmez oldular. Ben de öyle üşümüştüm ki iyice düşürüp taşınabilmek için yatağa girdim, gene dalmışım. Sabahleyin erkenden kalktık. Kahvaltıdan önce dördümüz bir arada dolaşırken geceliğin gördüklerimi onlara da anlatmayı uygun buldum. İçimizde en az kaygılanan gene Provis oldu. Hiç istifini bozmadan adamların büyük bir olasılıkla gümrük iskelesinden geldiklerini ama bizi aramadıklarını söylüyordu. Kendimi ben de inandırmaya çalıştım buna. Neden olmasındı? Gene de ne olur ne olmaz diye bir öneride bulundum. Provis de ben buradan görüp saptayabildiğimiz uzak bir buruna yürüyecek, kayığı orada bekleyecektik. Kayık öğle sularında bizi oradan ya da yanaşabileceği en yakın yerden alacaktı. Bu önlemi hepsi de çok yerinde bulduklarından Provis ile ben kahvaltıdan hemen sonra handakilere bir şey demeden yola düzüldük. Provis bir yandan çubuğunu tüttürüyor, arada durup eliyle omzumu kavruyordu. Gören de sanırdı ki tehlikede olan o değil, bendim. O beni avutuyordu sanki. Pek az konuşuyorduk. Bruno'ya yaklaştığımız sırada ondan kuytu bir yerde beklemesini istedim. Biraz dolaşıp ortalığı kolaçan etmek istiyordum çünkü. Geceki adamlar karanlıkta bu yöne doğru yürümüşlerdi. Provis olur deyince tek başıma ilerledim. Ne burunda, ne o yakınlarda, ne de açıkta kayağa benzer hiçbir şey yoktu. Buradan kıyıya çıkılmış olduğunu gösterir bir belirti de yoktu ya. Sular yükselmeye başlamıştı. Bir iz varsa bile suların altında kalmış olsa gerekti. Provis'in uzaktan bana bakmakta olduğunu görünce şapkamı salladım, yanıma geldi. Birlikte beklemeye koyulduk. Kimi zaman pelerinlerimize sarınıp toprağa uzanıyor, kimi zaman ısınmak için geziniyorduk. Derken kayığımızın geldiğini gördük, hemen bindik. Irmağa beklediğimiz geminin rotasına doğru açıldık. Saat şimdi 1'e 10 dakika bir şey kalmıştı. Dönemece bakarak geminin dumanı göründü görünecek diye beklemeye başladık. Ama en sonunda dumanı gördüğümüz zaman saat 1.30'u bulmuştu. Hemen ardından bir başka geminin dumanını daha seçtik. İkisi de tam hız yaklaşmakta olduğundan Provis ile ben torbalarımızı elimize aldık. Bu fırsattan yararlanarak Herbert'la da Startop'la da vedalaştık. Candan tokalaştık onlarla. Bu arada Herbert'la benim gözlerimizin kupkuru olduğu da söylenemezdi. Derken hemen ilerimizdeki yamacın altından iki çifte bir kayığın yıldırım hızıyla fırlayıp bizimle aynı yönde açıldığını gördüm. O dakikaya kadar suyun dönemeciyle rüzgarı yüzünden gerimizdeki gemiyi görmüş değildik ama bu arada gemi dirseği dönmüş olduğundan tam üstümüze doğru son hızla yol aldığını görebiliyorduk. Herbert ile Startop'a gemidekilerin bizi görebilmeleri için akıntının hemen berisinde durmalarını, Provis'e de pelerine sıkıca sarınıp hiç kıpırdamadan oturmasını söyledim. Provis neşesini hiç bozmadan, "Sen tasalanma canım oğlum," diyerek pelerine sarınıp put gibi oturdu. Çok ustaca kullanıldığı anlaşılan kadırga bu arada bizim yana geçerek beklemiş, sonra yanımız sıra ilerlemeye başlamıştı. Aramızda ancak küreklerin oynayabileceği kadar bir açıklık bırakarak hizayı hiç bozmuyor, biz kendimizi akıntıya bıraktığımız zaman o da öyle yapıyor, biz birkaç kürek çekince o da çekiyordu. Yolculardan biri dümenin halatlarını çekiyor, bizi de dikkatle süzüyordu. Bütün kürekçiler de süzüyorlardı bizi. Öteki yolcu tıpkı Provis gibi pelerine sarılmıştı. Bize bakarken daha da büzüldü. Dümendeki adama fısıldayarak bir talimat verdi. Ne bizim kayıktan ne de öbürkünden çıt çıkmıyordu. Tam karşımda oturmakta olan Startop birkaç dakika sonra önden gelen gemiyi tanıyarak yavaş sesle "Hamburg" dedi. Gemi bize hızla yaklaşmaktaydı. Çarklarının sesi gitgide yükselir gibiydi. Gölgesi tam üstümüze düştüğü sırada kadırgadan bize seslendiler. Ben yanıtladım. Dümendeki adam "Yanınızda sürgünden kaçmış bir müebbet var," dedi. "İşte şu pelerine sarılmış adam. Abel McWitch, öbür adıyla Provis. Bu adamı tutukluyorum. Lütfen teslim olsun, siz de bana yardım edin." Aynı dakikada kürekçilerine talimat verdiğini duymadık ama kayığı bize yanaştırdı. Biz daha ne olup bittiğini anlamadan onlar hızlı bir kürek çekişiyle ileri fırlamış, bizim kayığın kıyısına tutunmuşlardı bile. Bu olay buharlı geminin güvertesinde büyük heyecan yarattı. Bize seslendiklerini duydum. Çarkların durdurulması için verilen komutları duydum. Çarkların durduğunu duydum. Gene de geminin hızını kesemeyerek dosdoğru üstümüze geldiğini görebiliyordum. Aynı dakikada kadırgadaki dümencinin Provis'i omzundan kavradığını gördüm. Kayıkların ikisinin de akıntının etkisiyle yalpalayarak döndüklerini, gemideki tüm tayfaların delicesine bir telaşla ön güverteye doğru koşuştuklarını gördüm. Gene o dakikada Provis'in hızla doğrulup ileriye doğru eğildiğini, kadırgada büzülmüş oturan yolcunun çenesine dek kaldırmış olduğu pelerini çekip attığını gördüm. Hep o bir tek dakikanın içinde ortaya çıkan yüzün yıllar önce bataklarda rastladığım öteki mahkumun yüzü olduğunu tanıdım. Bu yüzün ömür boyu unutamayacağım kül renkli bir dehşetle geriye kaydığını, yukarıki gemiden haykırışlar yükseldiğini, suların bir şapırtıyla çınladığını, sonra bizim kayığın devrilip battığını biliyorum. Bir dakikanın binde biri kadar bir süre içinde binlerce buruntuyla cebelleştim. Gözlerimin önünde binlerce şimşek çaktı sanki. Sonra hepsi bitti. Kadırgaya çıkardılar beni. Herbert oradaydı. İki mahkumla kayığımız ise görünürlerde yoktu. Bir yandan gemi güvertesinden yükselen bağırışlar, bacalardan delice fışkıran dumanlar derken, bir yandan geminin de bizim de hızla yol alışımız derken, önceleri gökyüzüyle suyu, bu kıyıyla karşı kıyıyı ayırt edemedim. Ama kadırganın tayfaları kürekleri hızla çekerek biraz daha açıldılar, sonra küreklerine yaslanarak durdular. Şimdi herkes sessiz bir dikkatle gerideki suları süzüyordu. Biraz sonra akıntıyla bize doğru sürüklenen kara bir nesne gördük. Kimseden çıt çıkmıyordu. Dümendeki adam elini kaldırdı, kürekçiler tekniği usulca gerilettiler. Nesne yaklaştıkça bunun McWitch olduğunu gördüm. Yüzüyordu ama bir tutukluk vardı yüzüşünde. Onu güverteye aldılar, almalarıyla el ve ayak bileklerine kelepçe takmaları bir oldu. Kayık suların üzerinde kayarcasına ilerliyor, bütün gözler hep o sessiz dikkatle ırmağın yüzeyini tarıyordu. Bu kez de Rotterdam gemisi göründü. Olup biteni kavrayamadığından olanca hızıyla üzerimize geliyordu. O da bize seslendi, durdu, sonra gene yoluna gitti. Gemilerin ikisi de uzaklaştıktan sonra biz bir süre gerilerinde bıraktıkları çalkantılı sularda inip kalktık. Gemiler görünmez olup sular durulduktan sonra da aramamızı sürdürdük. Ama bunun boşuna olduğunu herkes biliyordu artık. Sonunda aramaktan vazgeçip kıyıya yanaştık. Sabahleyin ayrılmış olduğumuz hana döndük. Buradakiler bizi görünce az şaşırmadılar. McWitch'i, Provis değildi artık o, Abel McWitch'ti gene. Biraz rahatlatmak fırsatını buldum. Göğsünden ağır yaralanmış, kafası yarılmıştı. Suya düşünce buharlı geminin altına sürüklendiğini, yukarı doğru yükseldiği sırada kafasını geminin omurgasına çarptığını sanıyordu. Soluk almasını son derece güçleştiren göğüs yaralarına gelince, bunları da kadırganın yan tarafına çarptığı zaman almış olsa gerekti. Kompensa'nın üstüne atıldığı zaman niyetinin ne olduğunu kendi de bilmiyormuş, bunu açıkça söylüyordu. Ne var ki onun kimliğini ortaya çıkarmak için pelerini çeker çekmez o alçak yerinden kalkarak geriye doğru sendelemiş, ikisi birlikte suya düşmüşler. Bu arada McWitch'in böyle birden düşmesi, bir yandan da öbür dümendeki adamın onu tutmaya çalışması yüzünden bizim kayık devrilip batmış. McWitch yavaş, hırıltılı bir sesle Compeyson'la birbirlerine sımsıkı sarılmış durumda dibe çöktüklerini, suyun içinde boşluklarını, sonra kendisinin kurtulup su yüzüne çıkarak kayığa doğru yüzdüğünü anlattı. Bana anlattıklarının %100 doğru olduğundan hiç kuşkum yoktu. Kadırganın dümenindeki görevli de onların suya düşüşlerini bana aynı biçimde anlattı. Tutuklunun sırtındaki ıslak giysileri değiştirmek için gümrük kolcusundan izin istedim. Adam bu izni hiç güçlük çıkarmadan verdiyse de tutuklunun üstündeki her şeye el koymak zorunda olduğunu söyledi. Böylece bir zamanlar bende duran cüzdan el değiştirdi. Kolcu tutukluyla birlikte Londra'ya gidebilmeme de izin verdi. Ancak bu iznin arkadaşlarımı kapsamasına razı olmadı. Jack denilen adama Compeyson'ın batmış olduğu yeri anlattık. O da cesedin karaya vurabileceği yerlerde arama yapmayı üstüne aldı. Boğulan adamın bacaklarında çorap olduğunu öğrenmek Jack'in ilgisini daha da artırmaya yaradı sanki. Sanırım kendine tepeden tırnağa bir kılık düzebilmesi için sudan bir düzine ceset çıkarması gerekiyordu. Sırtındaki giysilerin hepsinin birbirinden çürük olması da hiç kuşkusuz bu yüzdendi. Sular dönene dek handa kaldık. Sonra Magwitch'i alıp gümrük devriye kayığına bindirdiler. Herbert'la Startop ilk bulabildikleri araçla karayolundan Londra'ya dönüyorlardı. Ayrılmamız pek acıklı oldu. Kayağa binip Magwitch'in yanına oturduğum zaman artık yerimin ömür boyu burası olduğunu hissediyordum. Ona karşı duyduğum tiksinti bütünüyle eriyip gitmişti. Elimi elinde tutan bu adam, avcıların izleyip yaralayarak zincire vurdukları bu zavallı yaratık, şimdi gözümde beni esirgemek istemiş yıllar yolu gönül borcuyla, büyük yüreklilikle, sonsuz, sorgusuz bir bağlılıkla sevmiş olan insandı. Onun beni, benim Joe'ya gösterdiğimden çok daha üstün bir sevgiyle sevmiş olduğunu düşünüyordum yalnızca. Benden daha üstün bir insan. Saatler ilerleyip akşam indikçe o da soluk almakta iyice güçlük çekmeye başlamıştı. Arada kendini tutamayıp inildediği bile oluyordu. Onu sağlam koluma yatırıp elimden geldiğince rahatlatmaya çalışıyordum. Ne var ki en korkuncu, en acısı onun ağır yaralı olduğuna gerçekten üzülemeyişimdi. Çünkü hiç kuşkusuz bir an önce ölmesi hepsinden yeğdi. Onu eskiden tanıyan bir sürü insan bulunabileceği su götürmezdi. Yargıcın ona acıyıp hoşgörü davranacağı da umulamazdı. O ki ilk yargılanışında karalanmıştı, sonra zindandan kaçıp gene yargılanmış, hüküm giymiş, müebbet gönderildiği sürgünden idam cezasını göze alarak dönmüş, kendini tutuklattıran adamın ölümüne neden olmuştu. Şimdi yüzümüzü bir akşam önce arkada bırakmış olduğumuz batan güne doğru döndürmüştük. Irmağın suları gibi umutlarımızın suları da hızla çekiliyordu. Magwitch'e bu topraklara benim yüzümden dönüp gelmiş olduğuna çok üzüldüğümü anlattım. Canım oğlum benim dedi. Bunu göze almıştım ben. Başıma gelecekleri de çekerim. Oğlumu gördüm ya, bu yeter bana. Bensiz de beyefendi olarak yaşayabilir o. Hayır, kayıkla baş başa geçirdiğimi şu saatler boyunca düşünmüştüm bunu. Hayır, kendi duygularımla eğilimlerim bir yana. Şimdi Wemmick'in dolaylı yoldan dokundurmak istediklerini de anlıyordum. Hüküm giydikten sonra onun tüm varına yoğuna devlet el koyacaktı. Magwitch, bak canım yavrucuğum dedi. Senin gibi bir beyefendinin benimle ilişkisi bulunduğu bilinmesin daha iyi. Ara sıra Wemmick'le birlikteymişsin gibi gelir görürsün beni. Duruşmada da yemin edeceğim zaman, ah kaçıncı yeminim olacak bu. Ama en sonuncusu bu kez, seni görebileceğim bir yerde otur, başka bir şey istemem.